İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla yine Ankara stüdyolarında karşınızdayız. Stüdyomuzda yüksek fizikçi Taşkın Tuna Bey bizlerle. Hoş geldiniz
teşekkür
efendim.
Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
Estağfurullah, şerefle inşallah. Efendim programımıza sizi tanıyarak başlayalım. Ben gayet iyi tanıyorum sizi. Çok uzun yıllar gerçekten kitaplarınızla Türkiye'de bir döneme damganızı vurdunuz ve halen daha da devam ediyor bu eserleriniz, çalışmalarınız. Bunların imani etkisi son derece önemlidir bilenler için ve bilmeyenler de daha sonra anlayacaklardır mutlaka etkisini. Gerçekten uzun yıllar boyunca iman hakikatleriyle, bilimsel kitaplarınızla, bilimle Allah'ın yaratılışını birleştirerek çok önemli katkılar sağladınız. Size yakından tanıyarak başlayalım. Nerede doğdunuz? Hangi okullarda okudunuz? Bize biraz bahseder misiniz?
Biraz orta yerden başlayalım.
Olur, tabii efendim, tabii.
Ben Ankara Fen Fakültesinden fizik yüksek mühendisi olarak mezun oldum.
Evet.
Sonra işte askerlik hizmetini falan yaptık. Sonradan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne gittim. Orada uzun süre çalıştım. Ve Hava Tahminleri Daire Başkanlığı görevine kadar yükseldim. Benim küçüklüğümden beri içimde bir fırtına vardır. Yani kuvvetli bir fırtına. Adeta kasırga. Bu kasırga doğrudan doğruya havaya bakmak, yıldızları izlemek, geceliğin ıssız, tenha bir yerde gökyüzüne bakmak, semaya bakmak, semanın ihtişamını,
maşallah,
muhteşem parlaklığını görmek,
evet,
ve etkiliyoruz. Sonradan kendi içine bakarak,
evet,
ben neyim, kimin, nereden geldim, nereye gidiyorum, ben niye buradayım?
Herkesin mutlaka sorması gereken
bir soru kendisine. Herkesin sorduğu ve bir türlü de cevap bulamadığı belki de sorular bunlar.
Zaten, cevabı pardon çok açık aslında. Kur'an'da da zaten bildirilmiş
tabii.
Ama dediğiniz gibi bazı kişilerin cevabını bulamadığı.
Yani,
evet.
Bütün mesele soruların cevaplarını bulmak değildir. Soru sormaktır. Sorgulamaktır. Analiz yapmaktır. Sentez yapmaktır. Analitik düşünmedir. Yani biliyorsunuz Nasrettin Hoca'nın Hindi ile Papağan hikayesi vardır.
Bilmiyorum.
Yani Nasrettin Hoca bir gün pazara gitmiş. Pazarda bakmış ki bir papağanı çok yüksek fiyatla satıyorlar.
Evet.
Eve gelmiş, kümesteki hindiyi almış. Tekrar pazara gitmiş. Pazarda hemen önüne üşüşmüşler. Aman hoca ne kadar güzel bir hindi, kaça satıyorsun? Hoca düşünmüş, papağanın satıldığı fiyatın üzerine 3-5 kat ekleyerek söylemiş. Aman hoca nasıl olur? Niye bu kadar çok pahalı satıyorsun demiş. İyi ama demiş, siz biraz önce şu papağanı şu kadar liraya sattınız veya akçeye sattınız. Ama hocam demişler, o papağan mütekellimdir. Yani konuşur. Kelam kelimesinden
geliyor. Tabii.
Mütekellimdir. Hoca da hindiyi kaldırmış. O mütekellimse bu da mütefekkirdir demiş. Yani fikir öğretmek.
Tabii ki, evet. Anladım.
Şimdi önemli olan fikir öğretmektir.
Değil mi?
Bakınız bir yabancı düşünürün söylediği bir söz var. Diyor ki küçük kafalar insanları konuşur.
Doğru. Büyük beyinler?
Büyüğe gelmedik daha. Orta kafalar var. Orta kafalar olayları konuşur. Büyük fikirler ise doğrudan doğruya fikir üretirler.
Tabii.
Fikirleri konuşurlar.
Tabii.
İşte o bakımdan benim küçüklüğümden beri devam ede gelen bu arzu ve iştiyak beni fizikçi olarak ortaya çıkardı.
Evet.
Ve bana en yakın olan bilim doğrudan doğruya atmosfer fiziği oldu ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne girdi.
Yani idealiniz de aslında.
İdealimdi.
Çok güzel.
Tabii.
Evet.
Şimdi ben Ankara'da doğmuşum.
Evet.
Benim dedelerim Tuna boylarımdan gelmedi.
Ha, soyadınız oradan geliyor.
Sıradan bu soyadım oradan,
evet,
geliyor.
Evet.
Dolayısıyla göçmen olarak,
evet,
ama babamın babası gelmişler ve o zaman Manisa'ya falan gelmişler. Dolayısıyla bizim kökenimiz Manisa, daha derinlere giderseniz Rumeli taraflarına gideriz.
Evet.
Sonradan
evladı Fatihan mı?
Efendim?
Evladı Fatihan.
Evet, evet, evet, evet, doğrudur, doğrudur. Sonradan ilkokulu İzmir'de okudum, yarıya kadar. Ondan sonra babam Akhisar'a tayin oldu. İlkokulu orada bitirdim, ortaokulu orada bitirdim. Sonra Ankara'ya geldik. Ankara'da liseyi bitirdim. Liseden sonra fakülteye geçtik ve bitirdik ve meteorolojiye geçtik. Bu arada evet. Sizin biraz önce bahsettiğiniz o güzel küçücük kitapları hazırladım ben. Ve bir imkan oldu daha önceden. NATO'dan kazandığım bir bursla İngiltere'ye gittim. Orada Reading Üniversitesi'nde üst atmosfer fiziği konusunda ihtisas yaptım. Döndüm bir ara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hem uçak mühendislerine ders verdim hem de çevre mühendislerine
çok
ders
güzel.
Verdim.
Çok önemli bir üniversite zaten.
Evet.
Çok güzel.
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ne de gittim. Orada çevre konusunda da eğitim aldım. Yani kendi kendini insan yetiştirmesi lazım.
Tabii.
Sadece diploma hiçbir işe yaramıyor.
Kesinlikle.
Yani bir işe yaradığı muhakkak tabii de.
Tek başına.
Ama insanı geliştirmek için.
Tabii.
İnsanın fikri ve ruhi ve vicdani. Çok isterseniz doğru. İlave edin, isterseniz kalbi deyin, isterseniz tabii. Nefsani diye. Hı. İlave edin.
Evet.
Bütün bunları geliştirmesi lazım. Bunu geliştirmesi için de sürekli olarak düşünmesi, tıpkı Nasrettin Hoca'nın düşünür dediği hindi gibi, fikir üretmesi ve bu fikirler etrafında sürekli olarak dolanması icap eder.
Efendim izninizle araya girip o zaman şunu eklemek istiyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'de bizi zaten düşünen insanlar için indirdiğini değil mi bildiriyor?
Evet. Tabii yani evet. Bakınız bir görüşe göre Kur'an-ı Kerim'in altıda biri ibret almıyor musunuz?
Tabii.
Düşünmüyor musunuz? Hı. Görmüyor musunuz? Diye çeşitli şekilde bizleri aynı zamanda uyarıcı bir ayetler vardır. Dolayısıyla hı. Biz bu ayetleri, bakınız misal söyleyelim. Şimdi tabii daldan dala atlıyoruz ama yani konumuzun içerisinde
tabii, tabii.
Sonra tekrar devam ederiz tabii hayatımıza. Yani parlak ışık veren güneşi yarattık diyor. Nebe suresinin 13. ayeti.
Evet.
Şimdi ben diyorum ki biz bu ayeti ister orijinalinden, ister Türkçe tercümesinden, ister İngilizce tercümesinden her neyse günde 30 defa okuyalım. Ayda 900 defa okuyalım. Ne kazanırız? Parlak ışık veren güneşi yarattık.
İbadet kazanırız ama ibadet kazancı olur ama anlamak açısından bilimsel olarak herhalde oraya geleceksiniz.
Tabii oraya geleceğim.
Haklısınız.
Peki acaba bunu okuduktan sonra
evet.
Hiç değilse üzerinde 3-4 dakika düşünüp de
mutlaka evet.
Acaba güneş ne kadar parlakmış diye soru sorduğumuz andan itibaren Kur'an'ı anlamaya başladık demektir. Hı hı,
tabii.
Yoksa parlak ışık veren güneşi yarattık, parlak ışık veren güneşi yarattık defalarca söylesek Kur'an'ı anlamış olmayız.
Evet.
Sadece ve sadece lafsi açıdan hiç şüphe yok ki o da bir hiç şüphesiz bir ibadettir, bir gayedir ve yapılması lazım gelen.
Ama sizin söylediğiniz daha evli olan tabii ki derin
tabii,
düşünmek.
Tabii. Evet. Acaba ne kadar parlakmış
tabii.
Diye düşünmemiz lazım. Veya Mülk suresinin 3. 4. ayetine bakınız. Çevir gözünü semaya bir bak. Bir çatlak görebilir misin? Sonra tekrar bak. Sonra tekrar bak. Diye devam eder.
Tabii.
Şimdi bu nedir bu? Bu sünnet midir, vacip midir, farz
farzdır.
Mıdır?
Farzdır. Çok açık farzdır. Bir şekilde farzdır.
Farzdır. Evet. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum konferanslarımda.
Çok güzel. Çok önemli bir noktaya temas
tabii,
ediyorsunuz.
Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de mevcut olan bütün ayetler, bütün hükümler
evet.
Birer farzdır ve insanlık için inmiştir. Evrenseldir onun için. O halde çevir gözünü semaya bir bak, orada bir çatlak yoktur demiyor, dikkatinizi çekerim.
Evet.
Aylin Hanım bu çok
evet,
önemli.
Çok doğru. Size düşündürtüyor.
Bize
evet,
düşündürüyor.
Evet.
Bir bak diyor bakalım, bir çatlak görebilir misin diyor. O halde biz yani teleskopla bakacağız. O olmadı. Çıplak gözle bakacağız. O olmadı. Geceleyin karanlıkta semaya bakacağız. Buradaki ihtişamı göreceğiz.
Çok doğru.
Buradaki muhteşem tasarımı anlamaya, idrak etmeye çalışacağız.
Tabii.
Bunlar nedir? Mesela semanın bir uçtan öbür ucuna kadar giden bulutsuz bir gecede, berrak bir gecede semaya bakarsanız çok sayıda yıldız görürsünüz. Oraları neresidir biliyor musunuz? Bizim Samanyolu dediğimiz yıldız grubudur. Yıldız adasıdır. Biz o Samanyolu'nun içindeyiz.
Evet.
ve onu içeriden görüyoruz. Yani dünya olarak baktığımız zaman bütün bir kuşak olarak görüyoruz.
Evet.
İçinde 200 milyar adet bizim gibi güneş var. Yani bizim bu güneşe baktığımız zaman, tabii ki mesela bir çiftçi başka şey düşünür güneşe baktığı zaman. Bir seyahat acentesi sahibi başka şey düşünür. Bir astrofizikçi başka şey düşünür. Hı hı. Ama ben diyorum ki bakınız, güneşe bakınız diyorum. Elimi uzatıyorum, güneşe bakınız diyorum. Bazıları benim parmağıma bakıyor.
Evet, doğru. Evet.
Yani hedef orası, oraya evet, bakmak lazım. Evet. Şimdi sonradan bir kitap elime geçti. Bu kitabı İstanbul Teknik Üniversitesi, hiç unutmuyorum, Melih isminde bir profesör yazmış. İnsan, Feza ve Ötesi.
Evet, biliyorum o kitabı.
Biliyor musunuz?
Evet, evet, okumuştum daha önce. Evet, hatırlıyorum.
İnsan, Feza ve Ötesi. O zaman evet. Feza uzay manası
tabii,
da geliyor.
Tabii, evet, hatırlıyorum.
Onu okudum ben.
Evet.
Kitabı kapattım. Dedim ki benim bundan sonraki yolum burasıdır. Yani zaten üst atmosfer fiziği bir altyapı olarak bende duruyor. Daha yukarıya çıkacağım. Atmosfer yetmedi demek ki. Daha yukarıya çıkacağız. Daha yukarı çıkınca o zaman karşımda bir duvar gördüm. Bu duvar doğrudan doğruya evrenin nasıl yaratılmış olduğu hakikatidir. Bu duvarı delmek lazım. Bu duvarı atlatmak lazım. Yani
dünya var olalı beri aslında bilim adamlarının ya da
üzerinde durdukları konu bu.
Tabii, haklısınız.
Ama biz şimdi bakınız, 21. yüzyılın insanları olarak ve müminleri ve Müslümanları olarak
evet.
Çok talihliyiz biz.
Her türlü imkana sahibiz, araçlarımız, her türlü teknoloji.
Yani bununla zamanımızdan 500 sene önceki Müslümanlara göre bizim çok daha ileri seviyede olmamız lazım.
Ama aynı zamanda bu da bizim sorumluluğumuzu artırıyor, öyle değil mi? Üzerimizdeki sorumluluğu kat kat artırıyor.
Kesinlikle, gayet evet. Tabii. Yani bakınız, yaptıklarımızdan sorumluyuz. Bu evet. Doğru. Ama yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.
Tabii ki.
Yani dolayısıyla sorumluluk, yani hani nasılsa biz biliyoruz ki bu dünya bir imtihan
tabii ki.
Alanıdır.
Kesinlikle.
Herkes burada bir imtihandan kimin daha iyi amel yaptığını bilmek için.
Tabii ayetteki ifadeyle, Allah'ın ifadesi. Tabii.
Kur'an'daki ifadeye tabii. Göre, hükme göre. Böyle bir durumda biz geldik. Bizim elimizde değil.
Evet.
Ne zaman geleceğimiz, hangi anne babadan doğacağımız, hangi coğrafyada, hangi tarihte, hangi zamanda doğacağımız bizim elimizde değil. O halde bize bu irade verilmemiş. Yani ben istediğim zaman şu aileden, şu coğrafyada, şu ırktan doğacağım diye bir şey yok.
Tabii ki.
Ama bütün insanlık alemi, bütün insanlık alemi aslında aynı zamanda Allah'ın kulu olmak bakımından bütün insanlar şereflidir.
Evet.
Mükerremdir. Hı hı. Tabii ki bizim dinimize göre insan da diğerlerine göre daha da üstündür. Çünkü en son din İslam'dır.
Evet. Müminler.
Tabii. Hı hı. Dolayısıyla her kesimin, her kurumun, her insanın kendi vicdanında bunu hissetmesi lazım.
Doğru.
Bunu hissetmediği anda eksik kalır. Bu eksikliği hayatın her safhasında insanın idrak etmesi lazım. Ben neyim? Ben kimim?
Çok doğru.
Ben bu dünyaya gelişimde ortaya yere nifak sokmak için mi geldim? Birlik için mi geldim? Ahlak için mi geldim?
Yani yaratılış amacım nedir ve yaratılış amacıma uygun da yaşıyor muyum? Değil mi?
Yaratılış evet. Amacımız nedir?
Evet.
Şimdi yaratılış amacı dediğimiz zaman o zaman karşımızda bir rehber vardır. Bu rehber Yüce Peygamber'dir.
Evet.
Biz
tabii ki.
Biz bakınız. Şimdi Kur'an'dan müsaade ederseniz tekrar bir ayetle
çok
başlayalım.
Çok iyi olur, çok memnun oluruz tabii ki.
Kur'an'da, şimdi hatırlamıyorum hangi ayet olduğunu ama şöyle bir hüküm vardır. De ki, Peygamberimize söylüyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız.
Bana uyun ki.
Bir virgül.
Evet.
Bana uyun ki, bir virgül daha.
Allah da.
Allah da sizi sevsin. Bir virgül daha ve günahlarınızı bağışlasın.
Çok güzel, maşallah. Evet.
Şimdi bunun üzerinde bizim çok düşünmemiz lazım. Hı hı. Yani sokağa çıksanız, camiden çıkanlara bir sorsanız, arkadaşım Allah kabul etsin, siz Allah'ı seviyor musunuz? Allah'ı seviyoruz, tabii gayet tabii. Hı hı. Ama arkası var.
Tabii.
Ayet devam ediyor. Peygamber'e uymak lazım.
Evet.
Kim peygambere uyarsa Allah'ı seviyor olmak manasına ve mertebesine yükselmiş demektir. Ve o bakımdan da Allah ondan razı olacaktır.
Tabii. Peygamber'e uymak da Kur'an'a uymak aslında, değil mi efendim?
Tamamen öyle. Peygamber'e uymak zaten öyle diyor. Tabii. Eğer peygambere uyarsanız Allah'ı da sevmiş olursunuz ve dolayısıyla da Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ve zaten yüce peygamber için yüce Kur'an'da o sizin için en mükemmel bir rehberdir, en mükemmel bir örnektir der.
Tabii.
Şimdi Allah'a nasıl, peygamberimize nasıl tabi olacağız? Soru bu. Şu anda bu asırda peygamberimiz burada değil.
Evet.
Yanımızda değil.
Evet.
Peki. O zaman peygamberimizin sözüne bakacağız. Ne demiş? Ne dedi? Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim.
Evet.
Nokta. Buna uyuyor muyuz biz şimdi?
Çok güzel ifade ettiniz. Evet.
Şimdi
güzel.
Herkesin, evet. Herkesin ben eğer Allah'ı seviyorsam peygambere uymam lazım gelir. Çünkü Kur'an'ı ifade, peygambere uymam lazım geldiğine göre de onun sözlerine itibar etmem lazım. Onun sözlerini kendimin içinde, nefsimde, ruhumda içselleştirmem gerekir demesi lazım.
Doğru.
Cevap, ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim.
Evet.
Soru ne? Ahlak ne demek? Şimdi ahlakı sosyologlar, psikologlar, teologlar, dil bilimcileri başka türlü tarif edebilirler. Herkesin kendine göre de bir tarifi vardır. Benim tarifim sizin tarifinize uymayabilir.
Evet.
Ama bu benim düşüncemdir. Ben şöyle tarif ediyorum ahlak. Ahlak eşittir. Edep, ilim, irfan, tevazu, tevekkül, sabır, şükür, takva, zühd, parantezi kapat. Bunların hepsi birden.
Kur'an ahlakı dediğimiz, Kur'an'da anlatılan bir ahlak var. Ben de onu anlıyorum mesela. Zaten sizin paralel şu an söylediğimiz.
Evet, evet.
Paralel örtüşüyor.
Örtüşüyor gayet tabii. Yani evet,
çok doğru.
Benim bunun dışında başka bir tarif olursa,
tabii.
Yani ben derim ki eksik tarif yaptınız kardeş.
Zaten efendim ahlakın kaynağı dindir, öyle değil mi? Kesinlikle. Din olmadan ahlaktan söz edilemez.
Onun için zaten peygamberimiz demiş.
Evet.
Ben ahlakı tamamlamak için geldim.
Doğru, evet.
Ve aynı zamanda yine Kur'an'ı ifadeye göre ne diyor? O ne yapmışsa, peygamber ne yapmışsa siz de onu yapacaksınız. Evet. Aynen onu takip edeceksiniz. O size ne emretmişse onu aynen uygulayacaksınız. Ne demişse onu aynen uygulayacaksınız. E şimdi bu güzel ahlaka göre herkesin kendi kendine bir düşünmesi, bir hesaba çekilmesi lazım. Yani hiç şüphe yok ki, bakınız bir büyük din büyüğümüz diyor ki tevekkül ibadetten daha önemlidir. Ama oraya bir virgül koyuyor. İbadetle tevekkül artar. Demek ki buradaki tevekkül doğrudan doğruya peygamberimizin dediği el fakru fahri dediği, yani benim fakirliğim benim iftiharımdır dediği mana gelir. Buradaki fakirlik yoksulluk demek değildir.
Tabii.
Allah'tan başka hiç kimseye muhtaç olmamak anlamına gelir.
Evet.
Bu benim iftiharımdır diyor.
Tabii ki.
Demek ki hiç kimseye muhtaç olmamak doğrudan doğruya kul olmanın en büyük mertebesidir. Yani kulluk mertebesi.
Evet. Bir ayet söyleyeyim izninizle.
Evet.
Mutabık olacak çünkü.
Lütfen.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün olanlar sizlersiniz.
Doğru.
Yani üstün olmak için bir insanın mala, mülke, mevkiye, paraya, fiziki bakma, güzelliğe, soya, sopa,
bakmaz.
Bunlara ihtiyacı yok. Sadece gerçek takva, iman sahibi olması takva.
Takvaya bakar.
Tabii ki. Evet.
Yani buradaki takva.
Evet. Evet.
Takva, takvayı bazen korkmak falan diye tercüme ediyorlar ama Allah'tan korkulmaz. Ancak Allah'tan, Allah'ın rızasını kazanamamaktan ötürü korkulur.
Hoşnut edememekten, değil mi?
Tabii. Evet. O çok önemli.
Evet.
Allah'ın rızasını kazanamamak en büyük korkudur. Onun için insanın yüreği titremesi lazım.
Tabii.
Ben ne yapıyorum diye. Şimdi dolayısıyla Allah'a ve Allah'a kul olmak, hatta daha da genel, Allah'a ve peygambere kul olmak diyelim, Allah ve peygamber dışındaki her şeyin efendisi olmak demektir.
Tabii ki.
Her şeyin efendisi
çok
olmak.
Çok doğru bunu.
Dolayısıyla
biraz derin bir mana üzerine düşünmek lazım ama çok doğru söylüyorsunuz.
Evet, yani o evet. Efendilik o da o demektir.
Evet.
Şimdi tekrar kendimize dönecek olursak böyle
olsun daha doğal oluyor.
Geçiyoruz. Evet. Bu arada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde derslerden sonra tekrar bir imkanımız oldu. O zaman İngiltere'ye tekrar gittim. İngiltere'de 4 yıl müddette Türkiye'yi temsilen meteorolojik araştırma ve tahmin merkezinde Türkiye'yi temsilen uzman olarak çalıştım. 4 yıl. O bana çok şey kazandırdı. Yani kazandırdığı şey şu oldu. Orada ne kadar kozmolojiyle ilgili, uzay fiziğiyle ilgili, astronomiyle ilgili, kozmolojiyle ilgili film şeyler varsa, kitaplar varsa
hepsini
toparladım,
harika,
geldim evet. Türkiye'ye.
Harika.
Ondan sonra
peki sizi ne sevk etti? Bu çok güzel bir şey. Çok çok takdire şayan. Yani sizin meslektaşınız pek çok insan var. Sadece salt bilim olarak almak değil de bunu gerçekten Allah'ın yaratılışının delilleri olarak insanlara bunları sunabilmek. Hepsi çünkü Allah bütün kainata serpiştirmiş, her yere gerçekten biz görelim, düşünelim diye az önce size çok güzel ifade ettiniz. Düşünmemiz için zaten bunlar bize sergilenmiş. Fakat sizi bunu düşünmeye ne sevk etti? Gerçekten çok takdire şayan bir iş yapmışsınız. Çok faydalı.
Şimdi yani peygamberimizin bir abisi diyor ki alimin uykusu müminin ibadetinden daha kıymetlidir diyor. Şimdi ben bunu okudum, bir sarsıldım.
Evet.
Diyor ki alimin sadakası ilmini tabii, dağıtmaktır.
Tabii.
Veya alimin mürekkebi şehidin kanından daha kıymetlidir.
Evet.
İlim Çin'de bile olsa gidiniz öğrenin.
Evet. Bu da üzerinizde ciddi bir sorumluluk. Allah korkusu ve imanınız da güçlü olduğu için
gayet
bunu...
Tabii. Yani şimdi onu söylüyorum hep. Bakınız. Evet. Yani bunları okuyoruz, okuyoruz.
Evet.
Ondan sonra bir esneme geliyor bize. Benim uykum geldi, hadi gidiyorum. Kardeşim böyle bir şey yok.
Tabii.
Bunlar emirdir.
Tabii. Okuduğunuz şey sizi harekete geçirmesi gerekiyor değil mi?
Motive evet. etmesi lazım, kesinlikle. Harekete geçirmesi lazım. Yani evet. Bunu öyle mi ya vah vah falan filan değil bunlar.
Tabii.
Yani. Bunlar çok önemli konular.
Ve üzerinize sorumluluk
altı çizilmesi hepsi. Lazım gelen konular tabii. Bunlar. Yani... Şimdi diyor ki yine peygamberimiz ya ilim öğreteceksin ya yani öğreten olacaksın ya da dinleyen olacaksın ya da bu dinleyene ön ayak olacak, önünü açacak şeylerden olacaksın ya da susacaksın. Yani bütün bu konuşmalar sırasında susacaksın.
Evet.
Sakın beşincisi olma diyor. Bak.
Evet.
Beşincisi sakın olma. Yani bu dört şey seni kurtarır. Yani o ilim meclisine bile gideceksin. Bunu öğrenemiyorsun olabilir. Dinliyorsun, dinliyorsun, öğrenemiyorsun ama dinleyeceksin. Zamanla o da olur.
Tabii.
Gayet tabii insan bilmediği şeyler olduğu zaman bunu idrak etmekte güçlük çekebilir. Ama yavaş yavaş, yavaş yavaş öğrenebilir bunları. İşte o durumda benim karşıma çıkan duvar Big Bang.
Evet, çok önemli. Çok çok önemli. Dönüm noktası.
Evet. Şimdi durduk.
Evet.
O zaman Yasin suresinin 82. ayeti çıktı karşımıza. Emruhu izâ erâde şeyen en yekûle lehi kün feyek. Allah bir şeyi olmasını istediği zaman ona sadece ol der, o da hemen oluverir.
Evet.
Kün ol demektir.
Tabii, tabii.
Feyekün hemen oldu demektir. Şimdi bilim geliyor yani zamanımızdan geliyor 14 milyar yıl öncesine kadar geliyor. Kesin rakam 300-400 sene önce açıklandı bu 14 milyar yılı biraz update ettiler. 13-10'da 7 dediler. Tam 14 değil. 13-10'da 7.
Evet.
Birkaç sene önce onun yanına da bir 3 koydular. 13.73. Yani 13 milyar 730 milyon yıl önce.
Evet.
Evren yaratılmış. Evrenin yaratılmış olmasının ispatı 20. yüzyılın en büyük hadisesidir der Londra fizik profesörü Paul Davies.
Evet, bilirim.
En büyük hadisesidir. Ben buna itiraz ediyorum. Ben diyorum ki evrenin yaratılmış olmasının ispatı yalnız 20. yüzyılın değil, bütün insanlık tarihinin bilimde, sanatta, edebiyatta, musikide, her tarafta en büyük hadisesidir. Bundan daha büyük bir hadise yoktur. İspatlanmış çünkü.
Tabii. Yok,
şimdi
o zamana kadar gelen bütün yerleşik kabulleri de alt üst etti değil mi efendim?
Etti. Evet. Zaten ondan önce mesela 1900...
İzimleri.
Tabii. Yani bu konu yıllardan beri konuşuluyor. Ta aslında şeyden beri, yani eski Yunan felsefecilerinden beri konuşulan bir konu.
Evet.
Yani şimdi onların tabii çok değerli katkıları olmuştur. Onları bir tarafa koyalım. Ama çok önemli katkılarının yanında da dünyamız evrenin, kainatın merkezidir dediği andan itibaren olmaz yani.
Evet.
Bu tabii yanlış yani.
Evet, tabii.
Ama yıllardan yıllar boyunca bütün Avrupa bu konu üzerinde yoğunlaşmıştır. Dünyamız bütün bu kainat dediğimiz gökyüzünün falan merkezidir. Bunun aksini iddia edenler Galileo gibi Engizisyon mahkemesinde süründürülmüştür.
Evet.
Galileo'dan önce yine İtalya'da yaşamış Bruno isminde bir zat diri diri yakılmıştır.
Doğru.
Sen nasıl olur da böyle aksine şeyler söylüyorsun falan diye. Şimdi o zaman halbuki bizim bu hadiseden, yani Galileo'nun yaşadığı dönemden 1000 yıl önce, dikkat buyurun, 1000 yıl önce Kur'an bunu açıklamış.
Evet.
Öyle Kur'an'da dünyanın, kainatın merkezi olduğu konusunda herhangi bir bilgi yok. Ayrıca dünyanın düz olduğuna dair de bir bilgi yok.
Tabii ki.
Üstelik dünyanın yuvarlak olması lazım geldiğine dair bir takım işaretler ve imalar var.
Doğru, tabii.
Gizli imalar var.
Tabii, biliyorum.
Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde iman sahipleri için, akıl sahipleri için bunda nice ayetler vardır, düşünmez misiniz diye. Şimdi bakınız, bütün bu hükümleri üst üste, alt alta, her neyse, koyduğumuz zaman karşımıza çıkan bir fotoğraf oluyor. Bu fotoğrafta yine bizim rehberimiz, peygamberimiz diyor ki müminler bir tarağın dişleri gibidir.
Evet.
Hiçbir ayrılık, gayrılık,
çok güzel,
kin,
evet,
fesat, nifak, ayrılma yoktur. Ya nedir? Hepsi aynıdır.
Evet.
Şimdi dolayısıyla buraya dikkat etmemiz lazım. Buraya dikkat ettiğimiz sürece bütün Müslümanların bir ve birlik halinde olmaları elzem oluyor.
Ve farzdır değil
mi? Bu bir farz yani, evet, kesinlikle.
Evet.
Şimdi çeşitli farklı fikirler olabilir. Farklı mezhepler de olabilir.
Elbette.
Farklı tarikatlar da olabilir.
Tabii ki.
Bütün bunlar İslam'ın bir gereğidir.
Bunu da böyle
kabul etmek
tabii
lazım. Tabii yani, doğal. Çünkü insan zihni fikir ürettiği sürece memnun kalır. Bundan evet, memnun kalır. Ve bu fikrini de devamlı yaymak istidadını taşır. Yaymak, bunları diğer katmanlara, diğer kurumlara da iletmek konusunda. Dolayısıyla bunu normal karşılamak lazım. Fakat benim mezhebim senin mezhebini döver, benim tarikatım senin tarikatını döver dediğiniz andan itibaren siz gerçek manada mezhep ve tarikat konusunda bilginiz yok demektir.
Tabii.
Bütün mezhepler, tarikatların yolu birdir. Zaten meşhur bir söz vardır. Hani bir ağaç misali derler. Kökü şer'i olan Kur'an'dır.
Evet.
Gövdesi de aynı şekilde. Dallar tarikattır. Çiçekler hakikattir. Meyve de marifettir.
Şimdi kainatın yaratılışından, Big Bang'den bahsettik ki çok önemliydi. Sizin sahip olduğunuz ilim sizi zaten Allah'ın varlığını çok yakından tanıma herhalde sevk etti. Ve zaten bunun delilleri çok açık. Ve aynı zamanda bu alanda çok güzel eserler verdiniz. Dediğim gibi bugüne kadar yerleşik algı dinle bilimin paralel olmadığı yönündeydi. Fakat ortaya çıkan deliller, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Big Bang örneğinde olduğu gibi sayısız delil, dinle bilimin paralel olduğunu bize gösterdi. Şimdi buradan geldik konu tabii ki, madem öyle insan Allah'ın varlığı bu kadar açıkken elbette ki o zaman Kur'an'a uyması gerektiği, Allah'a kulluk etmesi gerektiği noktasına geldi. Ve siz şu an çok güzel bir noktaya yine getirdiniz konuyu. O halde müminlerin birlik olması gerektiği. Yani çok önemli bahsettiğiniz şey efendim. Çünkü bizim programımızın ismi de malumunuz olduğu üzere birlik zamanı. Şu an içinde bulunduğumuz zaman içerisinde, zaman diliminde İslam coğrafyasına baktığımızda çok büyük bir kargaşa görüyoruz. Kan var, gözyaşı var, savaşlar var, kargaşalar var, fitne var. Ve bitip tükenmek bilmiyor. Yani mesela geçtiğimiz günlerde Avrupa'da, Fransa'da işte bir 12 kişiydi yanılmıyorsam vefat etti. Hepimiz tabii ki bundan teessür duyduk. Fakat çok büyük olay oldu. Tamam, hiçbir şey demiyoruz ayrı. Ama her gün İslam coğrafyasında birçok Müslüman kanı dökülüyor. Suriye'de binlerce insan, hatta kadın ve çocuklardan, masum insanlardan bahsediyoruz. Her gün sayısız insan ölüyor, şehit ediliyor. Ve bunların adı yok. Bunlar adına kimse olay çıkartmıyor. Bunlar adına kimse endişe duymuyor. Belki konuşmuyor. Tabii ki Müslümanlar olarak endişeler duyuyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz belki ama dünya nezdinde baktığımızda ne yazık ki sanki değersizlermiş gibi bir durum söz konusu. Şimdi hal böyle olunca konu geliyor bahsettiğiniz konuya, işte Müslümanların birlik olması. Müslümanların birliği bu yüzden çok önemli, öyle değil mi efendim? Birçok açıdan önemli ama bu yüzden de çok önemli. Müslümanlar birlik olduğu takdirde bütün bu İslam coğrafyasında yaşanan problemler aslında kökten çözülmüş olacak. Bu böyle meydanlara inerek, mitingler yaparak, işte Rabia işaretleri yaparak falan çözüm olmayacak. Çözüm Allah'ın bize farz kıldığı konuda, yani birlik olmamızda. Biraz bunu açabilir miyiz mümkünse?
Tabii yani baştan sona haklısınız, yani hak veriyorum. Şimdi bir hüküm var. Mesela oradan başlayalım. Yani bilim ve din meselesinde İslamiyet aslında ilim ve irfan dinidir. Bunu büyüklerimiz söylüyor. Evet. İslamiyet ilim ve irfan dinidir. Şimdi İrfaniyet aynı zamanda marifetullah demektir. Marifetullah Allah'a arif olmak demektir. Allah'ı bilmek demektir. Evet. İlim de doğrudan doğruya, yani ilim sahiplerini çok övmüştür Kur'an. Buradan giderek insanın kendini bu Kur'an'ın ve bu dinin odak merkezine koyması lazım. Şimdi bir hüküm var, diyor ki eğer masum bir insanı öldürürseniz bütün bir insanlığı öldürmüş gibisiniz. Eğer bir masum kişiyi ölümden kurtarırsanız bütün insanlığı kurtarmış gibisiniz. Bu bir hükümdür.
Tabii ki.
Biz bunu anladık mı? Demek ki anlamadık. Evet. O halde buradan çıkan sonuçlar şöyle oluyor demek ki şimdi. Biz bir, Hazreti Muhammed'i anlamadık. İki, Kur'an'ı anlamadık. Hazreti Muhammed'i anlamayınca, Kur'an'ı da anlamayınca Allah'ı da anlamadık demektir.
Tabii.
Dolayısıyla hep aynı yere geliyoruz. Benim mezhebim senin mezhebini döver.
Evet.
Eğer, tabii bunun belki de, belki değil, belki yani büyük bir ihtimalle, tabii bunu politikacılar söylüyorlar. Dış güçlerin bir takım oyunları vardır falan şeklinde. Ki ben de ona tabii inanıyorum.
Elbette
yani
var. Aynen, yani. Elbette var.
Ama, elbette var. Yani sevr meselesini düşünelim yani.
Ama hepsinin de gücün, bütün güçlerin üzerinde de Allah'ın gücü var.
Tabii muhakkak. Ama bizim de gözümüzün açık olması lazım.
Elbette
tabii.
Ki.
Yani gözümüzün açık olması lazım.
Hayır, şunun için söyledim bunu. Tabii ki dış güçler var. Birçok oyun var, fitne var. Bunları kabul ediyoruz. Dediğiniz gibi bunlarla da uyanık olacağız, mücadele edeceğiz ama aynı zamanda biz Allah'ın emrine uyarsak zaten az önce çok önemli bir ayet söylediniz. Allah'ın ol demesiyle dediniz değil mi?
Evet, evet.
Ol demesiyle de olacağını göreceğiz o zaman işte. Evet. Lütfen buyurun, sözünüzü kestim.
Tabii gayet tabii. Şimdi birlik ve beraberlik, bakınız aslında ailede başlıyor. Ondan sonra okulda başlıyor. Ondan sonra iş hayatında başlıyor. Ondan sonra sokakta yürürken başlıyor. Çünkü doğrudan doğruya eğer sokakta yürürken omuzuna vurursanız birisine, o kişiyi siz rahatsız etmiş oluyorsunuz, insan hakkını haleldar etmiş oluyorsunuz.
Tabii.
İhlal etmiş oluyorsunuz. Yani bu, bakınız İslamiyet çok ciddi bir din. Çok ciddi ama.
Tabii ki.
En ufak bir hareket insanın ayağını kaydırabilir. Farkında olmadan veya farkında olarak. Öfke, hiddet. Şimdi bütün mesele nefis dediğimiz bir kavramdan ortaya çıkıyor. Şimdi şu kalemin bulunduğu yer kalp olsun.
Evet.
Bu tarafta nefis var.
Evet.
Bu tarafta da kalp var.
Hı hı.
Şey var. Bu kalp var,
evet.
Ruh var.
Evet.
Yani nefis burada,
hı hı.
Kalp burada, ruh da burada. Hı hı. Şimdi nefis bir taraftan kalbi ele geçirmeye çalışıyor. Ruh bir taraftan sen çekil, oraya benim yerim var, ben
evet,
gireceğim
evet.
diyor. Orası benim yerim diyor. Hı hı. Bu ikisi arasında
mücadele.
Müthiş bir mücadele
evet,
var.
Evet. Ölene kadar da sürgüdü.
Ölene kadar da sürecek. Şimdi bir hadise oluyor, bir olay oluyor falan. Ben nefsime malum oldum.
Malum oldum.
Yok öyle kardeşim.
Tabii,
öyle iş yok. Yani kabahatı nefsine atıyor.
Evet. Sanki iradesi yokmuş gibi değil mi? Evet.
Hayır öyle iş yok. Yani o kadar kolay değil bu iş.
Tabii.
Şimdi dolayısıyla eğer nefsani duygular bir dizginlenmeden azgın gibi hareket ederse o zaman ruh müteessir oluyor bundan.
Evet.
Resmen müteessir oluyor ve kalbi ele geçiriyor nefis. Yüce Rabbimiz diyor ki insanda ben iki tane kalp yaratmadım.
Evet.
Bir tane kalp yarattım. Hı. O kalpte doğrudan doğruya Allah aşkı olacak.
Tabii.
Eğer bir insanda Allah aşkı tam olarak yeşermişse o zaman ahlaki konuda tam manasıyla edep konusuna girer. Biliyorsunuz tasavvufta edep, edep yahu derler.
Evet, evet.
Edep hepsini içine alır.
Hı hı.
Ama edeple beraber onların yan türevleri vardır. İşte bunun yanında biraz önce ifade ettiğimiz gibi takvadır. Ondan sonra tevekküldür. Ondan sonra tevazudur. Tevazuda toprak gibi ol diyen Mevlana'dır.
Evet.
Şimdi dolayısıyla insanda eğer aşk yoksa, ilahi aşk yoksa, Mevlana der ki, eğer kimde aşk yoksa o kanatsız bir kuş gibidir. Vah ona! Şimdi dönüp dolaşıp bu birliğimizin tam olarak yerine gelmesi, oturması ve yapışması için, yani kenetlenmesi için adeta, bizim doğrudan doğruya İslam'a sarılmamız lazım. Dört elle değil, bütün gücümüzle.
Tabii.
Bütün hayatiyetimizle.
Peki
bütün
efendim,
varlığımızla.
Peki efendim, hani Allah sevgisinden, Allah aşkından bahsettiniz. Çok önemliydi. O zaman hani yaratılmışı severim, yaratandan ötürü misali. Bütün müminleri çok sevmemiz gerekmiyor mu? Çünkü bahsettiniz siz de. Mezhep farklılıkları, tarikat farklılıkları, yol farklılıkları yüzünden insanlar birbirlerine düşman olabiliyor. Bu çok acı bir durum. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bütün İslam aleminin acil ihtiyacı olan şey sevgidir diyebilir miyiz?
Ama hangi sevgi?
Allah sevgisini tabii
i̇şte
ki.
Evet. Buna ilahi sevgi.
İlahi sevgi, gayet tabii ki.
İlahi sevgi.
Evet.
Şimdi işte onun için zaten eğer kalbinizde, onun için iki kalp yaratmadım diyor.
Evet.
Tek kalp yarat. O kalpte doğrudan doğruya
sadece Allah,
Allah tabii aşkı, evet. Allah sevgisi geldiği zaman mesele bitmiştir.
Evet.
Bütün mesele olur. Bir yerde okumuştum. Bir Trakya türküsü varmış. Ben o türküye rastlamadım ama diyor ki türküde, demişler ki gelenler bizden evvel, kulak aşık olurmuş gözden evvel. Ne demek oluyor? Bakınız bunda çok derin bir mana var.
Evet, düşünüyorum şu an üzerinde. Evet.
Tekrar söyleyelim. Yani diyor ki demişler ki gelenler bizden evvel, bizden evvel şöyle şöyle evet, demişler, evet. Kulak aşık olurmuş gözden evvel. Halbuki önce göz görür, hı hı. Ondan sonra aşık olur insan. Görmediğin bir şeye nasıl aşık olacaksın? Evet. Yani şöyle bir söz vardır, muhabbet muhatap ister derler. Muhatap olacak ki ona göre muhabbetin olur. Evet. Peki bu ne demek burada? İşte burası ilk aşkın ortaya çıktığı yerdir. Elest meclis dediğimiz, kalü bela olarak da nitelendirilen elest meclisi. Bezme elest. Yani eleste bir rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Yüce Allah bizim hakikatimize, yani ayağını sabitemize, oradaki hakikatimize, oradaki ilmi ve manevi ve mana vücudumuza, bu vücudumuz değil, hitap etti. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu Kur'an'daki bir hükümdür.
Tabii, tabii, çok açık.
Orada bütün insanlık alemi, yalnız Müslümanlar veya diğer dine mensup olanlar falan, şunlar bunlar değil yani. Hepsi. Kalü bela dediler. Yani evet dediler demektir. İşte evet dediler demek, ilk aşk orada başlar. İlk pırıldayış orasıdır. Ve o zaman biz buraya geldiğimiz zaman verdiğimiz sözü unuttuk.
Tabii.
Bu verdiğimiz söz, yani evet dediğimiz bu söz, gerçekte bizi aynı zamanda insan yapan, halife yapan,
tabii,
insanı kamil yapan, mükerrem yapan, şerefli yapan bir manevi tarafımızdır. Yani ruhi tarafımızdır. Nefsi tarafımız değil.
Evet.
Nefsi taraf suflidir. Halbuki ruhi tarafımız ulvidir. Yüksek derecedir. Biri yüksek derece, biri alt düşük derece. O zaman biz kendi irademizle bu nefsimizi dizginleyip onun yerine doğrudan doğruya ruhun temizliğini ortaya koyduğumuz takdirde kalbimizde başka bir şey kalmaz. O ruh da zaten nedir? Fî nefahtı min ruhi dediği Allah'ın ruhudur.
Tabii.
Ben,
tabii, tabii.
Ben insanlara ruhundan
üfledim diyor çünkü olur. Tabii ki.
Şimdiki durumumuza baktığımız zaman birlik ve beraberliğimiz, bakıyorsunuz aile içinde yok.
Evet.
Şiddet var vesaire falan var. Üniversitelerde yok, okulda yok, iş hayatında yok. Ve bir keşmekeş halindeyiz. Bu durum içler acısıdır. Ama herkesin bunu değerlendirmesini talep ediyoruz. Çünkü insan bu 21. yüzyılın fizikçileri tarafından ortaya atılan bir prensiptir. Antropik prensip adını alır. Denir ki insanın ancak bu dönemde, yani bu kadar milyar yıl geçti ancak işte birkaç milyon, yüz milyondan itibaren canlılık başladı dünyamızda. Niye? Niye daha önce başlamadı?
Evet, çok
soru. Niye daha sonra başlamadı? Hı. Niye burada yavaşladı? Bu birinci soru. İkinci soru şu. Peki bu kadar mükemmel bir dizayn var, bu kadar mükemmel bir planlama var, bu kadar muhteşem bir tasarım varken bu tasarım niçin yapılmış? Bundaki gaye ne? Bundaki gaye acaba gerçekten bu tasarımın bir üstün güç tarafından yapıldığının idrak edilmesi mi? Yoksa burada bir tesadüf mü var?
Tabii.
Şimdi bilim adamları, fizikçiler bu antropik prensip üzerinde duruyorlar. Bu konuyu tartışıyorlar.
Hocam artık tartışılacak bir yanı kalmadı aslında. O kadar kesin deliller var ki ortada ama.
Var, hayır var ama.
Evet.
Şimdi.
Ya eski Yunan'dan beri tartışılıyor, tamam da artık sizin de malumunuz olduğu üzere evrim teorisi yerde biri oldu. Darwinizm bitti.
Hayır.
Evet. Şimdi, Big Bang keza aynı şekilde.
Tartışmada mutlaka fayda var.
Tabii.
Yani barikayı hakikat derler, işte şimşeğin ışığı fikirlerin çarpışmasından meydana gelir diye eski bir tabir falan vardı. Tartışma olacak, ömür boyu olacak. Hı hı, yani evet. Nelebet olacak.
Evet. O gerçeklerin ortaya değil, çıkması için.
Daha iyi çıkması evet, için. Evet, evet. Daha mükemmel deliller ortaya çıkması için. Onlar hı hı. lazım. Dolayısıyla insan zihni hı hı. aynı zamanda ruhaniyetiyle, maneviyatı ile her şeyden önce kendine dönmesi lazım. Yani kendinin yaratılış gayesine bakmak lazım. Yaratılış gayesi bir, yüce Rabbini tanıması. İki, bunu tanıdıktan sonra ilim ve irfan yönünden gitmesi ve nefsani duygularını bırakıp doğrudan doğruya ilahi aşkla bütün hareketlerinde, bütün davranışlarında bunun bir hayat rehberi olduğunu kabul etmesi. İşte o zaman birlik ve beraberliğimiz Kur'an'ı hükmene göre en son merhalesine gelir. En ufak bir toz zerresi bile, bakınız yine Peygamberimiz diyor ki insan, yani toplum hayatını insan vücudundaki organlara benzetmiş. Evet. Diyor ki insan vücudunda herhangi bir organ hastalandığı zaman bu vücut nasıl bundan müteessir oluyor ise toplumda da şu veya bu şekilde bir hata, bir bozukluk, bir farklılık olduğu takdirde aynı şekilde orada da bir bozukluk meydana gelir. Aman dikkat edin, bozulmayın ve ifrata ve tefrikaya girmeyin. Burada bir tefrika ayrılık demek.
Ayrılık çok önemli bu söylediğiniz.
Ayrılık insan toplumunu ve dini toplumu en ziyade berhava edecek kadar önemlidir. Çünkü nefis önemli çıkar. Ben yapacağım. Bu ego manasına gelir. Egoizm manasına gelir. Ve tevazudan tamamen kibire geçen bir durumdur. İşte o zaman felaket başlar. Allah korusun, bu felaket ne ülkemize ne İslam alemine herhangi bir kötü tesir yapmasın diye dua edeceğiz tabii. Başka yapacağımız çare de yok yani açıkçası.
İşte yapacağımız çarelerden bir tanesi de hocam, şu an bu platformda olduğu gibi burada konuşuyoruz.
Öyle.
Birliğe çağırmak. Tabii. Değil mi? Aynen. Tüm kardeşlerimizi inşallah aynen. Dediğiniz gibi fitnelere karşı uyanık olmak.
Tabii.
Sevmek,
tabii.
Birbirimizi
tabii,
sevmek.
Tabii tabii. Aynen öyle.
Dediğiniz, sizin sıkça temas ettiğiniz üzere tarikat farklılıkları, mezhep farklılıkları, işte kendi aramızdaki bir takım farklılıklardan dolayı tefrikaya düşmeyeceğiz. Bunlar ortak paydalarda buluşmayı başaracağız ne olursa olsun.
Tabii ortak paydamız evet. Peygamberin yoludur.
Tabii ki, evet.
Peygamber aynı zamanda bir münirdir, yani bir hidayet rehberidir.
Elbette.
Bir aydınlatıcıdır.
Tabii.
O önümüzde bir kılavuz olduğu takdirde, rehber olduğu takdirde bizim onun yolundan gidecek başka bir yolumuz yoktur. O yol bizi saadete ulaştırır. Hem dünya saadetine ulaştırır, hem ahiret saadetine ulaştırır.
Evet hocam, biraz kitaplarınızı tanıtalım seyircilerimize. Son kitabınız değil. Oku Ama Neyi isimli bir kitabınız var. Şöyle zoomlayabilirsek arkadaşlar. Taşkın Tuna Bey'in. Ölü Köpeğin Dişleri.
Ölü Köpeğin Dişleri
evet,
derken...
Evet, neyi kastettiniz lütfen?
Müsaade ederseniz onu izah edeyim.
Lütfen.
Yüce Peygamberimiz... Ona rahmet peygamberi, şefkat peygamberi de diyebiliriz gayet tabii. Sahabeleriyle yolda giderken, affedersiniz bir köpek leşi görüyor. Hı hı. Herkes ay ne pis kokuyor, ay şuna bak ne iğrenç falan filan diyor. Tabii peygamberimiz çok kibar bir insan.
Tabii.
Çok nazik bir insan. Öyle demeyin falan filan söylemiyor. Diyor ki ne kadar da güzel dişleri varmış. Şimdi bu iyimser olmanın,
tabii.
Her şeyde
güzel tarafını görebilmenin,
güzel tarafını, iyi tarafını görmenin, kötümser olmamanın, iyimser
bardağın
olmanın,
dolu
bardağın dolu tarafını görmenin bize verilmiş bir mesajıdır çok ve doğru. Emirdir.
Evet. Size bu kitabınızda
onu anlatıyorum.
Çok güzel, çok önemli. O zaman Muhteşem Tasarım diye son kitabınız mı efendim?
Sondan bir önceki.
Ne sunabilirsek. Bir Elma iki Ayna.
Evet. Bu da ünlü sufilerin hayat hikayelerini ve görüşlerini anlatıyor.
Ve Uzayın Ötesi çok meşhur kitabınızdır.
Evet.
Bizler çok iyi biliyoruz.
Evet.
Ben de defalarca okumuştum gerçekten. Çok güzel iman hakikatlerinden bahsettiğiniz bir kitap. Efendim sizi bulmuşken bir bilim adamı olarak mutlaka sormak istediğim bir soru da Darwinizmle ilgili. Biliyorsunuz biz de Darwinizmle ilgili, Darwinizme karşı, Darwinizmin geçersizliğini, evrim teorisinin geçersizliğini anlatan çok fazla konferanslar verdik, çok fazla çalışmalar yaptık. Fakat bütün bu çalışmalarımız sırasında gerek dünya çapındaki üniversitelerde, gerekse Türkiye'de de, Türkiye'yi de buna dahil edeceğim, çok katı bir Darwinist diktatörlükle karşılaştık. Yani öyle bir şey ki bu hocaların da yükselmesini, mesleki yaşamlarını, kariyerlerini ciddi şekilde engelleyen bir bariyer olmuş. Aynı zamanda bizim çalışmalarımızda da, bir sivil toplum kuruluşu olarak yaptığımız çalışmalarda dahi önümüzde hep set çekildiğini gördük. Siz zaten bilim dünyasının hep içinde olmuş bir insansınız. Bize biraz bu konudan bahseder misiniz? Hem evrim teorisinin geçersizliği hem de bu konudan.
Şimdi evrim teorisinin yanlışlığı konusunda Türkiye'de bir takım kıpırdanmalar var.
Evet.
Özellikle İstanbul'da genç bir grup, üniversite yeni bitirmiş olan genç arkadaşlar bir araya gelerek bir dernek veya işte bir vakıf gibi bir şey kuruyorlar. Ve her sene de muhtemelen işte Mayıs aylarında falan bir toplantı düzenliyorlar.
Evet.
Hem Türkiye'den hem de uluslararadan, yani evet, diğer yabancı ülkelerden gelenler. İki defa İstanbul'da yapılan bu toplantıya beni de eksik olmasınlar çağırdılar. Ben de bir tebliğ verdim. Son olarak Erzurum'da oldu bu toplantı geçen sene, 2014 yılında. Orada da yine her defasında ben bir şey veriyorum, tebliğ veriyorum. Şimdi kritik nokta şudur. Bir zamanlar şöyle söyleniyordu. İnsanlar maymundan gelmiştir. Şimdi bunu kaldırdılar.
Evet.
Tek bir atadan geldi diyorlar. İnsan tek bir atadan geldi. Bütün canlılar tek bir atadan geldi. Yani gördüğünüz bütün bitkiler, hayvanlar, mikroplar, mikroorganizmalardan tutun tilek varıncaya kadar, dev çam ağaçlarına varıncaya kadar ve nihayet düşünen, fikir sahibi olan, akıl sahibi olan, mantık sahibi olan, muhakeme yapabilme kabiliyetine sahip olan insan da böyle bir tek atadan meydana gelmiştir diye bir tez ileri sürdüler. Peki, diyelim ki bu doğrudur.
Evet.
Bu tek ata kimdir dediğimiz zaman bize verdikleri cevap ilk canlıdır diyorlar. Bizi soruyoruz. Peki bu ilk canlı nedir? Tek hücreli bir canlıdır. Soruyu tekrar ediyoruz. Peki, şimdiye kadar bütün bu insanlık ve hayvan ve bitkiler aleminde, bütün bu canlılar aleminde kendiliğinden bir canlı olmamıştır. Mutlaka ve mutlaka ya bir tek hücreli canlı olmuş, o bölünmüştür, veya iki çift olarak birleşmiş bir yeni canlı ortaya çıkartmışlardır. Bunun dışında başka bir tür yoktur, başka bir cins yoktur, başka bir şık da yoktur, başka bir tez de yoktur.
Hatta hocam bir proteinin oluşumunu dahi açıklayamıyorlar evrimciler, öyle değil mi?
Tabii tabii. Şimdi esas sorun buraya geliyor. Peki, o halde o sizin ilk söylediğiniz canlı hücreyi kim yaptı? Cevap, tesadüfen. Şimdi Darwincilerin veya işte evrimcilerin bütün üzerinde durdukları konu bu tesadüfe dayanıyor.
Onlar tesadüfe tapmış oluyorlar
tesadüf
aslında. Evet.
Şimdi ben de diyorum ki 20 tane amino asit var kardeşim.
Tabii.
Bu 20 tane amino asitin içerisinde proteinler var, amino asitler var ve genler var, kromozomlar var ve var. Bunlar arasında harikulade bir birleşme var ki buna DNA molekülü diyoruz. Spiral şeklinde oluşuyor. Bunun içerisinde karbon var, hidrojen var, oksijen var, azot var, sülfür var, demir var. Bunların dışında hiçbir, yani daha açık söyleyelim, bilhassa karbon temelli bir yapı taşı vardır bütün canlılarda.
Tabii.
Şimdiye kadar karbon temelli olmayan hiçbir yapı taşı bulunmamıştır. Ama bütün bunların nasıl bir araya geldiği konusunda siz ne söylüyorsunuz dediğimiz zaman, demir nereden geldi? İlk canlı sudan geldi. Peki demir nereden geldi? Demir işte şimşekler çaktı, rüzgar oldu, deprem oldu, oraya geldi. Ondan sonra peki oksijen nereden geldi? İşte ilk zamanlarda vardı, yoktu, amonyak vardı, ilk zamanlarda amonyak vardı. Onlar nasıl oldu falan filan? Kükürt nereden geldi? Hidrojen nereden geldi gibi sorular hep tesadüfen geldi diyorlar. Hı hı. Ve konu bu defa istatistiklere giriyor. biyologlar ortadan siliniyor. İstatistiki olarak böyle bir ihtimalin yüzde kaç olduğu konuşuluyor. Yüzde bir değil, binde bir değil, milyonda bir değil, trilyonda bir değil. Trilyon, trilyon, trilyon, trilyon, trilyon, 10 üzeri 80'e varıncaya kadar çıkıyor. 10 evet. üzeri 80. 1 bölü 10 üzeri 80'dir. Birin yanına 80 tane sıfır koyacaksınız. Biri de bu sayıya böleceksiniz. Ya da 0,79 tane sıfır yanına 1. Yani bunu matematiksel olarak mümkün olmayan tabii bir ihtimal az. Olarak evet. kabul edilir. Dolayısıyla ciddi ama çok ciddi. Ama inanılmaz derecede ciddi itirazlar var bugün için. Ama Türkiye bu ciddi itirazları nedense bazı çevreler dikkate almıyor. Ama dış dünya bunu yavaş yavaş dikkate almaya başladı. Hatta akıllı tasarım şeklinde ona alternatif olarak bir grupta yeni bir tasarım konusunda, ilahi bir tasarım konusunda intelligent diye söylemeye başladılar.
Ne yazık ki okul kitaplarında buna çok çok sıkça yer verildiğini görüyoruz. Bunun hani panzehiri olan yaratılışın anlatılmadığını, fakat buna karşın Darwinist teorinin bolca anlatıldığını, sınavlarda hep soru olarak geldiğini ve öğrencilere de bu dogmatik anlayışın maalesef dikte ettirildiğini görüyoruz ki bu da aslında kabul edilemez. Yani buradan hatta umarım sesimizi duyarlar da
Tabii.
evet, bir düzenleme getirirler umarım.
Haklısınız. Yani konu şuraya da düğümleniyor. Peki kardeşim, bunun bir tesadüf olduğunu kabul edelim bir an için. Big Bang tesadüf değil o zaman.
Asla, tabii ki.
Big Bang'da mı tesadüfen olduğunu düşünüyorsun? Evet. Yani? Durup dururken tak diye bir madde enerji ortaya çıkmış.
Evet. Sonsuz.
Bir boyut ortaya çıkmış. Tabii. Bir kütle ortaya
sıfır
çıkmış.
Sıfır yoğunluk, sonsuz hocam.
Artık ondan sonra evet. saatlerce konuşmak tabii, icap tabii, eder tabii, tabii o konuyu.
Tabii.
O da ayrı bir konudur tabii.
Hocam, birlik öyle bir şey ki konuştuk sizinle. Bütün İslam aleminde zaten acil ihtiyaç olunan konu. Aynı zamanda kendi toplumumuza baktığımızda da yine birliğe acil ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Tamam. Yani siz siyasi tarihle ilgili kitap yazdınız. Dolayısıyla yakın tarihi iyi bilen bir insansınız. Demokrasi tarihimizde de bunun örnekleri çok görüldü. Ülkemizde de sık sık bir takım fitnelerle toplumumuz böyle bölünmek istendi. 80 öncesinde sağ sol ayrılığı oluşturmak istendi. Birçok gencimiz kaybettik bu yüzden. Onun dışında Alevi Sünni ayrışması Ayrılı. Değil mi? Ayrışması oluşturulmak istendi. Kürt-Türk ayrışması yapılmak istendi. Bunun gibi çeşitli fitneler zaten sık sık denendi. Çünkü bizler çok önemli topraklarda yaşıyoruz. Allah
çok.
Bizi hem jeostratejik hem jeopolitik olarak, manevi olarak, medeniyet olarak, medeniyetlerin beşiği olan çok önemli topraklarda yaratmış. Bir geçiş merkezi aynı zamanda.
Tabii. Enerji köprüsü.
Değil mi? Gerçekten öyle. Dolayısıyla bunun bir bedeli oluyor. Tabii ki sürekli planlar yapılıyor üzerimize. Yine burada da dönüp dolaşıyoruz. Karşımıza yine tek kurtuluş reçetesi olarak birlik çıkıyor, öyle değil mi? Toplumsal birlik de çok çok önemli. Keza şu an hocam içinde bulunduğumuz zamanlarda yine Güneydoğumuzda bir PKK tehlikesi var biliyorsunuz. PKK tehlikesi 84'ten beri var elbette. Ama son zamanlarda çok şımarıkça ve pervasızca federasyondur, özelliktir, self-determinasyon falan tarzında birçok şey dile getiriliyor, telaffuz ediliyor ki bunlar bizim tarafımızdan kabul edilemez şeyler. Yani az önce ayetler söyledik. Allah birliği emrederken biz bölünmeye bizi götürecek hiçbir yolu, hiçbir alternatifi, bize istediği kadar kibarlaştırılsın, istediği kadar hoş gösterilmeye çalışırsın, makul gösterilmeye çalışılsın, ne olursa olsun kabul etmemiz söz konusu değildir, öyle değil mi?
Kesinlikle.
Dolayısıyla yine siyasi evet. bir şey olacak belki ama toplumsal bir şey olacak ya da, fakat tabii ki bu hepimizin vazifesi aynı zamanda bu sorunlara sahip çıkmak. Yine karşımıza birlik geliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam?
Şimdi bakınız, burada çok önemli oyunlar oynanıyor.
Evet.
Bunun farkında olmamız lazım. Yani ister Kürt kökenli olsun, ister Türk kökenli, ister Alevi kökenli, ister Sünni kökenli. Şimdi bunları aslında söylerken yani bütün bu topraklar üzerinde yaşayan insanları kastediyoruz tabii. Bir defa bizim karşımızda bir düşman vardır. Bu düşman haçlı zihniyetidir. Bunun altını çizelim.
Evet.
Çünkü bu haçlı zihniyeti ta çok eskiden itibaren başlayıp, yani yıllar öncesinden, yüzyıllar öncesinden başlayıp Ondan sonra Selçuklu, ondan sonra Osmanlı ve nihayet Osmanlı'nın bitimine kadar gelen bir zihniyetin devamıdır. Bunlar uyumaz, su uyur, düşman uyumaz sözü herkesin dikkatli üzerine durması lazım gelen bir konudur.
Evet.
Bu konu eğer ihmal edilecek olursa çok kötü neticeler çıkabilir, Allah korusun. Onun için herkes dikkatle, teenniyle ve özenle konuşmalarına dikkat etmesi lazım. Hareketlerine dikkat etmesi lazım. Yani aşırı derecedeki kim kimin aletidir hiç şüphe yok ki görmek çok zor. Ama bir planlama var o kesin.
Evet.
Bir planlama var.
Tabii.
Türkiye'nin gelişmesini, uluslararası düzeyde söz sahibi olmasını istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Bakınız Avrupa Birliği falan filan diyoruz.
Evet.
Bundan nihayet işte 8-10 yıl önce bir o zaman ortak pazardı ismi.
Tabii.
Sonradan işte Avrupa Birliği oldu falan. Bir önerge verdiler. Hristiyan demokratlar falan. Avrupa Birliği ve ortak pazar bir Hristiyan
kulübü
manasına gelen bir Hristiyan birliğidir dediler. Bu 1/3 oranında kabul gördü, 2/3 kabul edilmedi. Ama zihinde bu var. Bu kesin.
Evet.
Yani bizi oraya almamalarının sebebi, birinci sebebi budur. Yoksa hazmedememe falan filan meselesi sonradan gelir o. O sonradan geliyor. Yani bizim içimize bir bizden ayrı dinde olan bir kavmin gelmesi bizi rahatsız eder şeklinde bir düşünce var. Bu düşünce olması onlar açısından olabilir. Yani ona bir itirazımız yok. Herkes istediğini düşünsün.
Tabii.
Türkiye'de de düşünecek ama. Hı hı. Türkiye'nin de yani şapkasını önüne koyup bunu uzun uzun düşünmesi lazım gelir. Yani Haçlı zihniyeti hiçbir zaman ölmedi. Zaman zaman hortladı, hortladı, hortladı ama hiçbir zaman ölmedi. Bu Haçlı zihniyetinin emellerine alet olmamak lazım gelir. Benim tabii en son söyleyeceklerim söz budur.
Tabii. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Tekrar teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
İnşallah. Evet, bir Birlik Zamanı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.